Şimdi
kısaca şey yaparsak tüze felsefesini bu sefer çok fazla ayrıntıya girmeden daha ana hatlarda vereceğim. O yüzden çabuk geçebiliriz. Hegel'in bilgi sistemi, yani bütün var olan olanaklı bütün bilginin dizgesel bütünü dediğimiz şey, ansiklopedisi Hegel'in, bu üç bölümden oluşuyordu. Mantık bilimi. Ondan sonra doğa felsefesi ve din felsefesi. Şimdi din felsefesi ise öznel dinden ve saltık dinden oluşuyor. Bu ayrım yani eğer gerçekten çok tam olarak kuramsal bir çözümleme istiyorsanız bunların da ayrıntılarına girmeniz gerekiyor. Yani şu an nerede bütün sistemin bütününde nerede durduğumuzu düşünüyorsanız tin felsefesinin orta bölümündeyiz. Adresimiz burası. Nesnel tin bölümü hak, ahlak ve törelliği kapsıyor. Yani insanın yetileri, işte ruh, algı, bilinç, bellek, us, anlık vesaire, anımsama, istenç, bu tür şeyler insanın yetileri öznel tinde inceleniyor. Olağanüstü önemli ve özsel. Yani şimdi nesnel tin şeye dayanıyor. Öznel tini, bu sistemde sistemin anlamı her bileşenin, her komponentin olması. Bütüne bağlı olması, başka bileşenlere bağlı olması demek, değil mi? Ve o bağımlılık zorunlu ve mantıksal. Yani bir komponent, bir bileşen onunla ilgisiz bir bileşene bağlı değil. Değil mi? Yani tin herhangi bir tinsel belirlenimi ilgisiz bir doğa belirlenimine bağlamak saçmalık olacak. Kendi zorunlu ilişkisi içinde duruyor bütün bileşenler ve bu bileşen, yani Hegel'in yaptığı şey o sistemde ilgili kavramları, birbirlerine doğrudan doğruya bağlı olan kavramları bir araya getirmek ve bütün o kaosu anlaşılır bir şekle getirmek. Örneğin Hegel'de ayrılıyor. Ahlak ve törellik alanları ayrılıyor. Yani tabii ki hukuk da ayrılıyor da ahlak ve törellik alanlarının ayrılığını ya da bunların sistematiğini olarak sadece Hegel'de görüyoruz. Bilinçli ve çıkarsalmış ve tanıtlanmış olarak. Daha önce belirtmiştim. Kant bile bu iki alanın birbiriyle ilişkisini ve ayrımını bilmiyor. Yani genel kültürde de böyle. Kimi zaman törel olması gereken şeylere ahlaksal deniyor. Yani Türkçe'de de, Türk kültüründe de etik ve ahlaksal diye iki sıfat var, iki belirlenim var. Bunlar birbirinin yerine kullanılabiliyor. Oysa iki ayrı kategori ve iki ayrı alan. Yani o ayrım neden oluşuyor? Onu yanıtı var. Çıkarsamada, tanıtlamada ya da dizgesel bütündeki yerlerinde var. Bir şeyi tanıtlamak demek sistemde onu o sistemdeki dizgedeki yerine yerleştirmek demek. Yani tanıtlamanın yaptığı o. Ve şu ana kadar geldiğimiz geçtiğimiz kavramlar. Bakalım, istenç, hak alanının kategorileri mülkiyet, sözleşme ve haksızlıktı. Yani burada şunu görmemiz gerekir. Mülkiyet kavramı temel kavramı, ilk kavramı. İlk olduğu için temel. Daha sonraki bütün yapı, eğer bir çıkarsalma izleniyorsa bunu anlayabilirsiniz. Eğer bir bütünde çıkarsama varsa o çıkarsama, şimdi çıkarsamanın, tanıtlamanın önemini anlamak için hatırlayalım. Platon'un hangi diyaloğunda olduğu önemli değil. Bir yerde tüm varsayımların kaldırılmasından söz ediyor. Varsayım bilgi değil, değil mi? Belkili olan bir şey, problematik olan bir şey. Doğru, olabilir olmayabilir, geçerli olabilir olmayabilir. Böyle varsayımlarla ne bilim yapılır ne felsefe yapılır. Ama gündelik kültür yapılır. Bir politika yapılır. Demagoji yapılır, konuşma yapılır, sohbet yapılır. Genel olarak kültür yapılır ama şey yapılmaz. Felsefe ve bilim yapılmaz. Tüm varsayımları nasıl kaldıracağız?
Varsayım ve önerme arasında fark mı? Varsayım.
Önerme varsayımın biçimi olabilir. Yani varsayım eğer bir cümleyle konuşmada anlatılan bir şeyse tabii ki önermede anlatılacak. Önermede özne ve yüklem ve koşaçtan oluşan bir şey var. Yapı var. Önerme burada bizi ilgilendirmiyor. Önerme, yargı, bunların ilişkisi nedir, ayrımları nedir? Ama varsayım denen şey, var olduğu sayılan şey. Var olması kesin olan, gerçek olan bir şey değil ama var olabilecek olan şey. Yani varsayım, olasılık demek. Olabilirlik demek.
Olasılık olmadan bilim olabiliyorsunuz.
Olasılık, şeyi hatırlayın, yasayı hatırlayın. Şimdi bunları dediğim gibi, daha başka tasarımları bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Yasa, evrensellik ve zorunluluk. Şimdi bunların yanına şeyi koyabilir miyiz? Olasılık nedir? Yani bu şeyin arasında. O yeri yok. Olanak değil. Olasılık ayrı bir şey. Ondan sonra tanıtlama dedik. Dizge ya da çıkarsama. Tanıtlama ne olduğunu biliyorsunuz. İspat denen şey. Eski, o eski Türkçe. O, onu kullanmıyoruz. Yani yakışmıyor Türkçe'ye. Ne? Dizge. Dizge, sistem. Evet. Tanıtlamanın kurduğu yapı dizge. Yapı. O mimari bir şey. Ama o yapı şey değil. Bir mimarın keyfine göre düzen... Bir mimar yapıyı istediği gibi kurabilir. Sandalyeleri buraya, giriş merdivenlerini şuraya yapıyor. Asansörü buraya koyabilir, salonu şuraya koyabilir, mutfağı oraya vesaire vesaire. Bu o mimari düzenleme, mimarın keyfine, özencine bağlı diyebiliriz. Öyle. Bazı şeyler zorunludur. Yani evet, mutfak olacak, salon olacak, merdiven olacak falan zorunluluklar var ama o
tanıtlama yapıdaki zorunlu yerini kavramın bulup çıkarmak.
Evet. Eğer sistemi şey diye, yapı diye düşünürseniz dizgeyi, o dizgenin bütün bileşenleri şey. Yani şimdi Hegel'in Nesnaktin dizgesinde dizge alt dizgelerden oluşur. O her bir dizgeyi bir bileşen olarak düşünürsek en yukarıdaki mantık bilimi, doğa felsefesi, oradaki yapının, yani bütün yapının kendi alt bileşenleri olan yapılar da birer dizge. Çünkü bütün bir dizge, ansiklopedi, üç bölümlü, doğa felsefesi, din felsefesi, bunların kendileri birer dizge ve nesnel din felsefesinin dizgelerinden birisi. Ama bunların şeyine de bakabiliriz. Daha aşağı indikçe de dizge karakterini taşıdığını görüyoruz. Ve hepsi zorunlu. Nesnel din, dizgede zorunluluktan söz ediyorsak, Nesnaltin şeyle başlayacak, zorunlu bir kategoriyle başlayacak, keyfi olarak başlayamaz. Yani ben Nesnaltin alanına, devletle başlayamam. Neyle başlayabilirim? Şimdi Hegel'in yerine koyun kendinizi ve Nesnaltin alanını yazmaya, düşünmeye ve yazmaya başladınız. Nasıl başlarsınız? İstenç kategorisi, anladınız yani istenç kategorisini kullanacaksınız. Hakkın edimselleşmesini anlatacaksınız. Çünkü burada şöyle değil mi? Felsefi tüze, birinci paragraf. Felsefi tüze bilimi hak ideasını, eşdeğişli hak kavramını ve edimselleşmesini konu alır. Şimdi edimselleşme ve idea, bu kavram ve edimselleşme. Biraz önce şey dedik. Kavram ve realiteden söz ettik. Türe kavramı var, türenin realitesi var. Ya da tüze kavramı var ve pozitif tüze var. Ya da tüzenin realitesi var. Bunların birliği gerçeklikti. Gerçeklik bir şeyin kavramına uygun olmasıydı. Bunların birliği zaten realitenin kavramına uygun olması anlamına geliyor. Bir de idea var Hegel'de sık kullanılan bir anlatım. Onu şu an öğreniyorsanız bir daha unutmayın. Eğer şu an yerleşmiyorsa belleğimize Daha sonra ilk fırsatta tekrar onu şey yapmaya, kazanmaya çalışsın. İdea kavram ve edimselleşmenin birliği. Yani idea yalnızca kavram değil. İdea, Hegel şimdi bu terimi niye burada kullanıyor falan, bu şey mantık biliminde daha ayrıntılı ve özel olarak incelenecek bir şey. Ama şunu demek istiyor. Bir devlet varsa, o devlet realse, o devletin ya da edimsel ise, o devlet yalnızca edimsellik değil, yalnızca dışsal bir önem değil, ama o devlette devlet kavramının kendisi de var. Ve devletin idea olması demek, var olması demek, realitesinin ve kavramının bir olması demek. Ya da edimselliğinin ve kavramının bir olması demek. Bunu başka daha kolay bir şekilde nasıl yani anlatabiliriz?
Bir şey doğru aslında. Arkadaşlık ne? Örneğinde verdiğiniz var mı şey?
Ama o zaman yöntem olarak verdik.
Evet, aynı şey.
Aynı yöntemden gidiyoruz. Orada da bir kavram var. Hı. Bu kişi arkadaşımız değil mi? O kavrama göre biz kendi içimizde kıyaslama, yani onun yerine koyuyoruz, onunla karşılaştırıyoruz.
Kavram ve edimselliği var burada. İkinci, yani kavramın karşısında duran şey, kavramın kavramdan ayrı olan...
Bilmiyorsa o kişinin arkadaşımız değil. Burada da aynı şekilde. Yani devlet...
Var.
Bir kavram var.
Evet.
Bu kavramın karşısında yani...
Edimsellik var.
Edimsellik var.
Ama o edimsellik kavramdan ayrı
ideayı,
değil.
Hem ideayı hem de devletin kendisini hem de edimsel olarak hem fikir olarak...
İkisinin ayrılamayacağını söylüyor burada Hegel. Yani bu ideanın ikisini bir düşüneceğiz. Sadece birbirine karşılık düşmesi değil, ama ikisini ayrı düşünemeyeceğimizi vurguluyor. Şöyle düşünün.
Realiteyle ideayı ayırmayacağım. Yani.
Şöyle daha kolay bir örnek, bir deneme yapalım. Özdeyi düşünün. Özdek olarak özdek. Ne düşünüyorsunuz? Bir elektron düşünün dediğim zaman daha kolay değil mi? Ama özdek olarak özdeyi düşünün. Belirlenimsiz özdek. Yani o soyut bir şey ve ona hiçbir biçim vermediğiniz için ne düşüneceğinizi bilemiyorsunuz. Hepimiz öyleyiz. Yani özdek olarak özdeyiz. Soyut olmaktan başka türlü düşünemeyiz. Ama gerçekte idea olan şey, yani var olan şey özdek artı belirlenim. Özdek hiçbir zaman biçimsiz değil. Hiçbir zaman kavramsız değil. Yani edimselliği varlık diye anlarsanız, özdeğin var olma ideası denen şey, Hegel'in idea ile anlatmak istediği şey, özdeğin, özdek madde, her durumda bir takım belirlenimler altında durmak zorunda olduğunu anlar. Yani elektronlar belirli, protonlar vesaire, bütün özdek, bu şey çok zor değil ama sanırım belki de kolay göründüğü için kaçıyor.
Kavram dedi.
Evet.
Aynı şey mi yoksa farklı şey mi anlatmaya çalıştım onun için.
Edimsellik ve kavram. Bunu birinci paragrafta diyor değil mi? Felsefi tüze bilimi hak ideasını eş değişti. Hak kavramını ve edimselleşmesini konu alır. Yani tüze felsefesi hak kavramı onun ideası. Değil mi? Bunu diyor, şey yapıyor. Yani hak, tüze felsefesi edimsellikten ilgisiz bir alanda bir soyutlama etkinliği değil. Şimdi hak kavramını düşündüğümüz zaman edimselliğinden ayrı olarak tam bir soyutlama yapmış oluyoruz ve hak olarak hakkı düşünüyoruz. Daha önce düşünecek bir şey yok. Bir ipucu daha, çok kolaylaştırıcı bir şey. Şunu yani bir kavramdan devlet dendiği zaman o Ona dışsal biçim vermeye çalışmayın. Ya da yasa dendiği zaman, yasa olarak ya da kavram olarak bir şey ileri sürüldüğü zaman, söylendiği, sözü edildiği zaman ona orada özdek olarak özdek. Tamam. Yani onu böyle dokunulabilecek, tutulabilecek vesaire o tür tasarımlarla yüklemeden soyut olarak düşünmeyi yapabilmeniz gerekir. Uzay olarak uzay ya da uzay kavramı. Bir yeri düşünmek zorunda değil. Sadece uzay. Yeter. Soyutlama yapmadan felsefe yapamayız. Ve soyutlamak demek bir kavramı kendi dolaysızlığı içinde, ilişkisizliği içinde almak demek. Yani ilişkilendirmeyeceğiz ve öyle olduğu gibi alacağız. O zaman o kavram sistem için kullanılabilecek çıkarsamaya ya da tanıtlama sürecine alınabilecek yapıya geliyor. Duruma geliyor. Yani mantığa uygun bir şekle geliyor. Diyalektiğe uygun bir şekle geliyor. Tanıtlamanın bir başka adı mantıktı. Aslında kurgul yöntem. Yani tanıtlamada kullandığımız şey. Bunları şey yapabiliyoruz sanırım. Yani aralarındaki bağlantıları izleyebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Yani tanıtlama bir yöntemle yapılabilecek bir şey. Yöntem, Hegel'in kullandığı yöntem kurgul yöntem ve kurgul yöntemin ne olduğu konusu yine mantık biliminin içine düşen bir konu ve onu yani kaynaklar var şeyde internette oradan
yani ben
evet daha yüksek
yani acaba yani mantıkla bilmemiz gerekiyor mu?
Kesinlikle. Yani
olmayınca o olayın gibi gücü yani bir şeyin ispatlanması ya da karşılıklı ya da dediğiniz gibi olasılıklardan gerçeğe bilime geçmek bu çıkartmaları yapmak için mantık bize belki yöntem olarak lazım olacak. Yani felsefe yapıyoruz ama
evet. Yani o yüzden
mantık bilmiyorum. Okuldaki bilgilerim de biliyorum. Felsefeyi de kitaplarda okuduğum kadarıyla ama sanırım mantık da gerekiyor.
Mantık işte ama şu. Yine,
yani tek başına tüze felsefesini okumamız da
yeterli değil.
Evet,
bu çalışmanın daha verimli olması için ve daha anlaşılır olması için mantık bilimi temelde yatıyor. Yani onu çalışmamız, öğrenmemiz gerekiyor. Bunlar aylar sürecek işler ya da yıllar sürecek şeyler. Değil. Yani bir tarih, 500 sayfalık bir tarih içi metnini şey yapabilirsiniz. Ne bileyim, birkaç hafta içinde sınava hazır hazır olacak kadar öğrenebiliriz, değil mi? Çünkü orada yapılan bütün şey ezberlemek. Burada öyle değil. Yani kendi için varlığı düşünün bakalım. Kendiyle ilişkiyi düşünün. Olumsuzlama nedir? Falan. Yani kavramların kendileriyle, kendi için. Bunlar ya diyalektiği herkes şey yapabiliyor, ağzına alabiliyor. Ama diyalektiğin ne olduğu konusunu onu öğrenmek ve uygulama düzeyinde öğrenmek o biraz zaman alıyor. Ve zorluk oradan kaynaklanıyor. Evet. Yani biz şimdi burada felsefeyi yapıyorsak birlikte, hep beraber yapıyorsak bunun anlamı şu. Biz bunu yapmayı deniyoruz. Yani bu olanaklı bir şey. Önce olanağı kabul ediyoruz. Edimselleştirme, yani tabii ki olanaktan edimselliğe geçebiliriz. Yani olanağı kabul edersek edimsellik, olanak ve edimsellik. Bunlar işte mantığın iki kavramı ve eğer olanağı kabul edersek edimselliği de kabul etmek zorunda kalır. Çünkü olanak ancak ve ancak edimselleşebileceği için olanak olabilir. Ya yani olanak varsa o zaman şey var, edimselleşmesi var. Ve gene de şey, öyle çok pasif ve kolay bir şekilde kazanılacak bir şey değil.
Zaman gibi, yani o disipline girmek gerekir. Yani,
evet. Ama o disipline zorla girmek olmaz. Yani şeyi görmeniz gerekiyor. Görüngü dünyası aslında sanıldığı kadar renkli bir dünya değil. Yani insanların çoğu fenomen görüngü dünyasının rengine, rengarenkliğine falan, çekiciliğine kapıldıklarını sanıyorlar. Sanıyorlar ki görüngü dünyasından ayrıldıkları zaman bir şeyi kaybedecekler. Geride aslında bir yanılsamadan uzaklaşacaklar. Yani asıl renklere doğru gidecekler ve o sığ entelektüelizmden kurtulacaklar. O yüzden bir felsefede hiçbir özveri yok. Tam tersine yani Sürekli kazanç var eğer gerçekten öğreniyorsanız. Çünkü doğal bilincin yaşadığı kültür dünyası yeterince gri. Değil mi?
Öğrenci dünyasının dışındaki dünya nedir acaba?
İdealar dünyası. İdealar, kavramlar dünyası. Çünkü kavramlar dünyası gördüğünüz gibi hiçbir zaman edimsellikten ayrı değil. Eğer kavramlar dünyası gerçekten edimsellikten ayrı olsa o zaman çok can sıkıcı bir şey oluyor. O zaman şey...
Tek başına kavramın ne anlamı var ki?
Evet, tek başına kavramın şey gibi işte Hinduizm'deki şey kadar anlamı var. İstençsizlik durumu kadar, negatif olumsuz özgürlük kadar bir anlamı var. Ama işin gerçeği o değil. Kavram hiçbir zaman tek...
Zaten kavram görüntü dünyasında edimselleşmiyor.
Evet.
Zaten görüntü dünyasındayız biz.
Şimdi görüntü dünyası derken aynı zamanda bir de edimsellik dediğimiz bir şey var. Edimsellik ve görüntü aynı şey değil. Gerçeklik ve görüngü aynı şey değil. Görüngü, tinin görüngü bilimini inceledik ve görüngü bilim üzerine herkesin orada anlaştığı şey şuydu. Görüngü bilim gerçeği önceleyen bir süreç. Bir yanlışlık süreci. Çünkü orada insan kendine olmadığı şeyler sanıyor. Oradaki bütün bilinç şekilleri her biri şey. Sadece ortadan kalkmak için ortaya çıkan şeyler. Geçici ve efendim?
Yanılsamaya da
yani bir tür yanılsama. Görüngüsel bilinç biçimlerini hatırlayın. Hiçbiri tam değil ve hiçbiri yeterli değil ve hepsi geçici. Şeyi düşünün, görüngü bilimden ayrı olarak tarih felsefesine baktığımız zaman tarih, yani görüngü bilim bilinci şeye götürüyor. Bir saltık bilgi idealine doğru ya da ereğine doğru götürüyor ve o erek o sürecin bir yerde anlamını oluşturuyor ya da o sürecin işlevini oluşturuyor. Yani o ve sürece ereğine geldikten sonra süreç şey gibi artık posa gibi bir şey. Atılacak ve değersiz. İşlevini yerine getirmiş bir şey. Görüngü dünyası şey. Biraz maalesef sanıldığı kadar şey değil. Değerli değil. Yani felsefeye giren bilinç henüz görüngü dünyasından çıkamadıysa, o zaman edimselliği görmediyse, o zaman gerçekten görüngü dünyasını kaybetmek ona şey gibi geliyor. Umutsuzluk diyor Hegel ona görüngü bilimde. O görüngü dünyası onun gerçeği olduğu için, onun elinden gitmesi, onun varlığının elinden gitmesi demek olacak. Çünkü görüngü dünyası o bilincin kendisinden başka bir şey değil. Burada biraz şey yapın, kurgul düşünceye yaklaşın. Görüngü bilinç demek. Görüngü dünyası benim bilincimden başka bir yerde yok. Matrix'te olduğu gibi.
Olanaklı olanı yitirme kaygısı.
Yani şu an görüngü dünyası insanın, doğal bilincin realite olarak ya da gerçeklik olarak saydığı şey. Ona gerçek varlık yüklüyor. Gerçek varlık o değil. O var, yani görüngünün varlığı yalnızca bilinçte var. Görüngü bilim, bilincin deneyimlerinin alanı süreci, deneyimler dizisinin süreci ya da görüngü bilim... Evet, yani tamamen özler çünkü bilinci sınırlı. Kesinlikle. Görüngü özler. Ha? Evrenseli sunmuyor, nesneli sunmuyor. Hem bireysel, kişiye özgü bir şey. Ama bu kişi geniş, o kişi kendinde evrensel olabilir. O bireysellik orada kendinde belli bir ölçüde evrensel olabilir. Yani örneğin Fransız devrimi sırasında ya da aydınlanma dönemi, yani bu bir tin şekli, bir bilinç şekli ya da bir bilinç biçimi. Bu bir kişinin bilinci değil, Robespierre'in bilinci değil ya da Diderot'un bilinci değil. Ama belli bir anlamda genel, evrensel bir biçim. Ama o dönemde hepsi o bilinç alanı bütününde kendini gerçek olarak görüyor. Yani gerçeği yakalamış bilinç kendini ne kadar değerli görürse, anlamlı, yüksek görürse onlar öyle görüyorlar. Ama aydınlanma, çünkü aydınlanma şey, boş inancın boşluğunun farkına varıyor, bilginin öneminin farkına varıyor ve aydınlanmanın kavramı oydu. Boş inanç karşısında bilginin ya da içgörü diyorduk. Efendim?
Başka türlü görme şansı var mı?
Şimdi orada onu işte görünge bilimde Hegel'in çalışması buna bir örnek. Yani acaba aydınlanma kendini gördüğü gibi mi? Değil. Yani aydınlanmanın gerçeği nedir? O bölümün başlığından belli o. Aydınlanma ve terör diyor. O dönemde Robespierre özgürlük ve eşitlik kavramlarını saltık olarak kabul edip onları realize etmeye çalışan insanların başında geliyordu. Ve Robespierre'in o değere sarılmasının sonucu 40 bin insanın giyotine gönderilmesi oldu. Bunlar neden böyle oldu? Yani bu bilinç ne sanıyordu kendini ve realitesi, gerçekliği neydi? Eğer merak ediyorsanız, bu bir aşama, o merakı çözmek ikinci aşama ve o merakı gidermeye çalışırken, yani işin gerçeğini bulmaya çalışırken başka insanların çalışmalarından tabii ki yararlanabiliriz. Ve onlara bakmak lazım. Yani niye aydınlanma o tür fenomenler getirdi kendi içinde? Neydi aydınlanma? Ve aydınlanma bitti. Avrupa'da aydınlanma tarihsel bir moment olarak anılıyor. Yani Avrupa'da, Türkiye'de olduğu gibi bir aydın sözcüğü yok. İngilizce'de var mı aydın söz? Dikkat edin, ya da Almanca'da. Almanca'da Gelert de var. Yani entelektüel alim. Entelektüel değil tabii aydın. Aydın kendini boş inanca karşı bir. Onun için bizde hala aydın sözcüğünün belli bir şeyi var. Kültürel değeri falan var ama Avrupa'da yok, çünkü onlar şey yaptı, bıraktılar, ezdiler boş inanç. Yani özellikle Protestan Avrupa'da reformasyondan sonra. Aydın kendini boş inanç. Şimdi konu aydınlanma değil ve o yayılabilir, daha öteye gidebilir. Ama önemli olan şu, Hegel'in görünge biliminde yaptığı şey bu tarihsel bilinç biçimlerini geçici momentler olarak ve kendinde yanlışlar, yanlış diyor onlara Hegel. Bir toptan bütün görüngü biliminin içeriğinin yanlış olduğunu söylüyor. Yani görüngü şey değil, kendini sandığı şey değil ve kendinden başka bir şey. Zaten biraz düşünürseniz, biraz mantık yaparsanız, eğer bir şey kendisine olduğu gibi gösterecek olsaydı ona görüngü demenin gereği olmazdı, bunu görebiliriz. Görüngü demek olmadığı gibi görünen, olmadığı olan.
Aslı olmayan.
Aslı olmayan. Yani
Serdin şeyinde de bu var.
Evet.
Önce görüngüyle başlıyor bir bilimsel çalışma. Ondan sonra varsayım ya da öneri, biraz önce sorduğunuz şey. Eğer bu bir şekilde deneyle veya herhangi bir şeyle kanıtlanır veya yanlışlanırsa bir başka aşama,
şimdi,
bir kuram vesaire.
Evet.
Ondan sonra da bilimsel veya tekrarlanırsa
İşte felsefenin bilimsel denen görgül yöntemden ayrımı şu. Doğrulamak için felsefede bir şey kullanmıyoruz. Görgül, deneyimler, testler kullanmıyoruz. Usu kullanıyoruz. Mantığı kullanıyoruz.
Bilimsellikte de alıp olmadan gidiyor.
Elbette, ama bilimsellik bir görgül bilimin temel yöntemi deneyimler, gözlemler, tekil örneklerden evrensele çıkmak.
Doğru.
Evet, bu yeterli değil. Bu hiçbir zaman tam evrensel olmuyor, çünkü gözlenen tekil örneklerin sayısı her zaman sonlu. O yüzden sonsuz bütün örnekleri kucaklayan ya da altına alan bir evrensel olasılık o yüzden gerekli şeyde, görgül yöntemde. Ama olasılık bilgi değil. Dolayısıyla görgül bilimlerin kuramsal şeyleri, yapıları şey değil. Ne yeterince bilimsel ne de yeterince gerçek. Yani o yüzden felsefenin
yöntemler
orada...
Efendim? Yöntemler farklı. Bilimin yöntemi farklı.
Tabii. Yani görgül bilimlerin yöntemi doğal mantığı, doğal bilincin yöntemi. Gözle, yani 10 tane kuğu görüyorsun. Güzel kuğular, 10 tanesi de beyaz.
Analitik.
11. kuğu, o da beyaz olacak diyorsun. 12. o da beyaz olacak. Görgül bilimin yöntemi bu. Yani bu şey değil, kaba bir betimleme değil, gerçek bir betimleme. Örnekte Newton'un kendisi söylüyor. Principia'da yazıyor bunu. Okuyabilirsiniz benim çevirdiğim bölümlerde. Yani evrensel yer çekimini nasıl bulmuş? İşte elma düşmüş kafasından oradan. Ya da şey diyor. İşte değişik cisimleri aldım, bıraktım, hepsi düşüyorlar. Dolayısıyla yani 10 çeşit ya da 20 çeşit değişik özdeyi denediysen ve hepsi düşmüşse, bundan şey diyebilirim, başka denemediklerim de düşecek falan. Bu, şimdi bugün
peki,
biz bunu...
Pardon, evet. Görüngü kendi gibi olmayan.
Evet. Aynı zamanda olan. Yani onu da söyleyeyim.
Yani kendi olmayan ama yani kendi başkası olduğu için de kendi olan mıdır?
Bir daha.
Görüngü kendi olmayan, kendi başkası olan dolayısıyla da aslında kendi olan mıdır?
Şimdi görüngü konusunda mantık biliminde şeyini göreceğiz.
Şununla ilgili biliyor musun?
Öz görünür diye bir şey söylüyor Egel. Bu yani şimdi görünme ne burada? Görünme bir şeyin yansıma ya da ışıma da diyebiliriz ona. Yani görünen şey aslında kendisi.
Duyumsal algılamaya dayalı.
Evet.
Duyumsal algı.
Duyumsal yani ama şeyler var. Duyumsal algıya yani görmeye, işitmeye kapalı olan şey var. Tinsellik alanı var. Yani örneğin yasaları duysal algıya getiriyoruz diyemeyiz. Yasalar da fenomen ya da yani pozitif yasalar vesaire. Tinsel alan şey değil. Duysal algı alanı değil. Evet yani fiziksel olan duysal duyu dediğimiz zaman fiziksele bağlıyız. Özdekisele. Çünkü koklanan, dokunulan, duyulan
fenomen tabii onun üzerinde bir şey.
Fenomen ondan farklı bir kavram. Fenomen görüngü, Yunancası kökeni falan Heidegger güzel güzel incelemiş onu. Fa'dan geliyor, fa'dan geliyor ya da çünkü o da görünmek demek. Phenomenon işte falan yani Heidegger fenomenin şey olduğunu söylüyor. Dolaşsızca gerçekliğin de bildirilmesi gibi bir şey olduğunu söylüyor. Yani fenomende biz öz ve fenomen ayrımı yapıyoruz. Çünkü kavram onu gerektiriyor. Yani eğer bir şey dolaşsızca olduğu gibiyse ona görüngü demenin bir anlamı yok. Burada bir şey var. Fenomende öz ve görünen ya da görüngü arasındaki bir ayrımı kabul ediyoruz. Ama aynı zamanda da burada yine şey var. Diyalektik kendini gösteriyor. Çünkü görüngüde özde olandan başka bir şey yok. Aynısı. Yani görüngü aynı zamanda özün kendisi. O zaman yani hem özün kendisi olduğu gibi görünüyor hem de olmadığı gibi görünüyor. Fenomenin anlamı o çelişkide yatıyor. Hı? Daha yüksek. Ama şimdi
evet.
%100 göstermesi ayrı bir şey. Yani şimdi bir özde ne varsa o görünüyor dedik. Yani
göstermek mutlağın alanına giriyor, saltın alanına giriyor.
Evet. Soru çok önemli bir soru. Yani tin kendini gösterir demek, tinin kendini %100 göstermesi demektir. Ama şimdi homo sapiens'e bakalım.
Anlık göster.
Mağara devri insanına bak. Onda tinin ne kadarı görünüyor? Yüzde kaçı görünüyor? Aslında onun özünde olan her şey görünüyor orada. Yani onu söylememiz gerekir. Eğer o şey yaptıysa, taş yaptıysa, yontu taş. Sadece henüz onları yapabiliyorsa, işte belki ateş yakıyor falan. Onun şeyi o, özü o kadar. Yani şimdi şu şey var. Öz kavramı bir potansiyelin bütününü anlatan bir kavram değil. Öz dediğimiz zaman şeyi orada bir daha belki de mantık biliminde daha iyi açıklayacağız, açacağız. Kavramın tüm gizliliğinden söz etmiyoruz öz kavramını kullanırken. Yani Homo sapiens'in özüyle mağara devrindeki insan, yani mağara taş devri kültürünü yaşayan o düzeyde gelişmiş olan insanın birey kültürü aynı düzeyde değil. Evet, farklı. Yani
yıllarca o gelen şeyleri anneden çocuğuna geçmesi dolayısıyla
senin... yanlış sözcükler kullandım galiba. Yani şu yani demek istedim, bir daha söyleyeyim.
Hepimiz kapsıyoruz diyoruz ya.
Evet.
onun kapsadığı tarih.
Evet, o güzel, güzel. O öz işte. Yani mağara kültürünün özü dediğimiz zaman ya da mağara insanının özü dediğimiz zaman orada tarihsel bir görelilik var. Ama şeyde Homo sapiens'in özü dediğimiz zaman, insanın özü dediğimiz zaman orada bir saltıklık var. O kültürel değil. Doğuştan gelen şey neydi? O negatif film. O şey göreli bir şey değil. O bütün insanlarda, bütün filmlerde ne kadar şeyse niteliği neyse öyle diyebiliriz. Yani bazı mağara insanı da Homo sapiens olarak aynı özü taşıyor. Homo sapiens çünkü tür ona çok dikkat edin. Çok kolay bir çözümleme bu. Yani türün nitel değişimi yok. Tür aynı niteliği taşıyor. Ama kültürel özden söz edebilirsek edebiliriz. Yani her şeyin özünden söz edebiliriz. O kültürel öz göreli ve bir insanın karakteri, reel pozitif karakteri kültürel bir şey. O yüzden o insanın o karakteri, o özü fenomeninde, bütün eylemlerinde, davranışlarında kendini gösterir diyebiliriz.
Şöyle diyebilir miyiz hocam? Şimdi öz evrensel bir kavram değil.
Efendim?
Öz evrensel bir kavram değil. Öz görece bir kavram. Evrensel kavramı karşılayan şey olarak töz kavramı.
Evrensel, bu yine mantık bilimleri alanındayız. Çünkü öz kavramı, aslında her kavram evrensel. Kavramın doğası evrensellik her şeyden önce. Yani o anlamda öz evrensel değildir dediğimiz zaman bir yanıyla doğru, çünkü öz özdür. Evrensel ayrı bir kavram.
Göreceliği içermesi açısından. Değişkenliği içermesi açısından. Somut anlamda, edimsellik anlamında. Yani pratik yaşam pratiği içindeki görüntüsü anlamında.
Orada pratik yaşamda, sonlu yaşamda her şey geçici, göreli ve tarihsel diyoruz. Tarihsel de diyebiliriz. Kültürel dediğimiz zaman o anlatımı kültür üstüyle, kültürel olmayanla ayrılık içinde kullanıyoruz ve kültürel olanın karşısına doğal olanı ya da doğuştan olanı getirebiliriz. Yani şöyle, o resim örneğinde negatif kimyasal oradaki emisyon tabakası mı? Var mı anlayan bu şeylerden? Yani önemli değil. O tabaka, o şey kültürel değil. O doğal. Onun üzerindeki imge kültürel. Onun üzerindeki imge herhangi bir şey olabilir. O göreli, geçici ve kültürel. Ya da tarihsel dediğimiz şey, dışsal.
Yani gördüğünüz hani dolma taş devrinde yapanın gelebildiği özle işte daha uzun bir tarih yaşamış olan,
evet, gelebildiği özler farklı.
Orada nasıl
yani bugün modern negatifte, insanın modern insan özler olarak
nasıl düşüyor? Hı? O negatife
Şöyle, yani şimdi oradan tekrar ikinci bir katman daha yapabilir miyiz bilmiyorum. Yani modern insandaki durum şu, o negatif potansiyel, yani henüz açılmamış olan potansiyel mağara devrindekine göre çok daha fazla açılmış. Yani mağara devrindeki insan ıslık çalıyor belki ama yani modern
orada modern dönemdeki çizimler
vardı.
Şeyinkinde biraz daha
yani kavram, oradaki soruyu görmek biraz şey, yani onu beklerim. Şimdi modern de, yani kültür ilerledikçe o imge daha karmaşık, daha potansiyelini daha fazla realize etmiş oluyor. Yani bir senfoni yazmakla kaval çalmak arasında sanatsal olarak bir fark var. Senfoni yazabilmek ve dinleyebilmek o negatif potansiyelin ya da kendinde insan özü burada, kültürel öz değil, o özün daha fazla açılmış olmasını gerektiriyor. Yani kültürel, ama senfoni de kültürel, kaval müziği de kültürel. Yani ikisi de kültürel olma anlamında o negatif özselliğe karşı pozitif gibi görünüyorlar ya da olumlu olarak görünüyorlar ve orada bir şey var. O kültürel öz. Şimdi kültürel öz dediğimiz, o da öz ve o da görüngüde kendini anlatacak olan aynı öz ve eğer öz görünür diyorsak o zaman kültürel görüngü dediğimiz şey kültürel özden farklı bir şey değil. Şunu düşünün, şimşek çaktığı zaman ne görüyoruz? Işık, gürültü vesaire görüyoruz, değil mi? Orada öz olan şey yasa. Kolomb yasası çalışıyor. Örneğin kabaca, yani şu kadar bulutta pozitif yük var, bu kadar bulutta ya da yeryüzünde bir yerde negatif yük var ki öyle bir şey, yani doğru diye mi söylediğim şeyler tam fiziksel olarak, ama orada doğa yasası ve fenomen arasındaki ilişki, birinin öz olması ötekinin, ya da olay, yani olay dersek yasa ve olay arasındaki ilişki, şey öz ve görünge arasındaki ilişki. Orada görünen şey, fenomende görünen şey yasadan başka bir şey değil. Ama sanki bize başkaymış gibi geliyor. Yani onu anlayabilir miyiz? Orada o çiçekte ve gök gürültüsünde vesaire yasa kendini gösteriyor diyebilir miyiz? Onu dediğiniz zaman işin gerçeğini anlatmış oluyoruz. Onu diyemediğimiz zaman o zaman o biraz bizim payımıza bilgisizlik olarak görünüyor ve fenomenin özneye bağlı olmasının anlamı o. Yani Yunanlılar bizim Kolomb yasasıyla açıkladığımız şeye Zeus diyorlardı, değil mi?
Tanrı'nın gazabı diyor.
Evet, Zeus kızdığı zaman şimşeklerini alıp yeryüzüne fırlatıyordu. Bu da bir açıklama. Bu da Yunanlılar için fenomenin özü diyebileceğimiz şey bu. Ve hiç açıklama yapmamaktan daha iyiydi. Yani bakıp da devam etmek şey, o hayvanın yaptığı şey. Yani insan ne olursa olsun fenomene bir açıklama getiriyor. Çünkü fenomen, oradan da çıkarabiliriz. Fenomene niye açıklama getiriyoruz? Çünkü fenomen kendisinden başka bir şeyi gizliyor. Hem ona anlatım veriyor, hem de gizliyor.
Yani fenomen çok mutlal bir şey değil aslında. Çarpa
yanlış alıyoruz. Yunanlı, Zeus gitti ama, Zeus gitti. Ben o anlamda Hegel'i doğruluyorum. Yani eğer görüngü bilinci, eğer gerçeklik karşısında yok olma zorun, yok olmak zorundaysa, o bilinç ilkin tepkisel olarak o yok oluşa direniyor. Ve de o yüzden bilime giden yol kuşku yolu, daha doğrusu diyor o umutsuzluk yolu olarak görünür. Çünkü orada doğal bilinç kendini kaybediyor. Yunan mitolojisi silindi. Yani mitoloji sadece Yunanistan'a özgü değildi. Bütün o antik çağ kültürlerine özgüydü. Mısır, Mezopotamya, yani o bilinç biçimleri, o fenomenal biçimler yitip gittiler ve onların her şey, yani Romalıların bir şeyini hatırlayın, o Hristiyanlığa karşı gösterdikleri direniş, o fenomeni kendine koruma, ya 300 yıl sürdü. İlk Bizans İmparatoru Hristiyanlığı kabul edip bir süre sonra devlet dini yaptığı zaman, aradan geçen süre, İsa ile onun arasında geçen süre 300 yıldan daha fazla. Bu şey çok kısa da görünebilir. Çünkü tek tanrılı dinin putperestliğe karşı kendini kabul ettirmesi, yani o kısa mı uzun mu hiç önemli bir şey değil, ama fenomen bilinci ya da doğal bilinç kendini koruyor. Romalılar korudular. Yani o dönemde sadece Romalılar, Yunanlılar da var. Onların hepsi şeyler. Hristiyanları yanılıyor olarak gördüler, aptal dediler, deli dediler, sapık dediler vesaire. Yani olmayan bir şeye inanıyorlar falan. Onların tanrıları çok daha rasyoneldi kendi gözlerinde. Ama işin gerçeği daha farklı. Yani öyle dersek eksik demiş oluruz. Yani şey yanlış değil ama eksik demiş oluruz.
Çünkü ulaşmak için özü vasıta yapıyoruz.
Felsefede şeyi arıyoruz. İdeayı arıyoruz. İdea hem özü hem görüngüyü birlikte kapsıyor dersek daha iyi olur. Çünkü diyor diye kavram ve realite edimselliğin birliği ideadır. Yani biz felsefede ne arıyoruz? Felsefede ne arıyoruz? Desnertiğini, gerçeğini. Yani devlet nedir? Yasa nedir? Vesaire. Bütün bu tinsel belirlenimler, bunu arıyoruz felsefe. Onun için düşünüyoruz, okuyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz vesaire. Yani aradığımız şey hak ideası. Onu arıyoruz diye Hegel. Hak ideası nedir dersek, kavram ve bilimselliğin birliğini arıyoruz.
Yani fenomen
Yani ben devlet nedir sorusuna kalkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ya da Amerika Birleşik Devletleri'ni gösterip bak devlet budur dediğim zaman o fenomenal bir yanıt. Çünkü o devlet yarın olmayabilir ya da değişebilir. Ama biz devletin ideasını arıyoruz ve ya da kavramını arıyoruz ve o şey değil, tarihsel değil. Tarih üstü, zaman üstü,
saltık olanı
arıyoruz.
Ama içinde mutlaka o şey de var.
Kavram, öyle söylediğimiz zaman eksik oluyor işte. Yani yalnızca kavramı arıyoruz dersek, Hegel'in o şeyine göre, birinci paragraftaki ilk tümcesine göre sadece kavramı aramıyoruz. Yani çünkü düze felsefesi hak ideasını inceler diyor. Hak kavramını inceler demiyor. Ve idea ve kavram arasındaki farkı son olarak onu bir daha görelim. Yani
tüze,
hak, hukuk. Adalet. Şimdi felsefi tüze bilimi hak ideasını, eşdeğişle hak kavramını ve edimselleşmesini konu alır. Kavram ve edimselleşme. Dedik ya, atom durumunda özdek olarak özdek yeterli değil. Yani ona edimsellik dersek, var olan özdek olarak özdek, orada kavram yanı, biçimsel yan ya da belirlenim yanı, yani özdek olarak özdek olarak özdeği proton yapan, elektron yapan, kuark yapan, nötrino yapan vesaire vesaire yapan bir takım belirlenimler var. Kavramlar ya da biçimler. Yani proton ve nötron arasındaki, proton ve elektron arasındaki fark nedir? Onları o kavramla şey yapalım, düşünelim. İkisi de özdek olarak özdek, temelde. Edimsellikleri bir. Değil mi? Elektronun kütlesi, kütle kavram. Kütlesi var mı?
Evet.
Var. Elektrona, yani özdek olarak özdeğe kütle yükledim. Kütleli özdek. Ki özdek kütle kavramını zaten içerecek. Ama burada bizi ilgilendiren elektron ve nötron ya da proton arasındaki kütle ilişkisi bir orantı. Yani elektronun yükü değeri şeyse birse proton kaç kat ağır? 10.000 kat ağır diyelim. O iki belirlenim onları ayırt eden şey. Eğer proton da elektron kadar ağır olsaydı ya da kütlesi eşit olsaydı o zaman proton demeyecektik ona. Aynı belirlenimi söyleyecektik.
Veya başka bir ayrıntı.
Yani özdek olarak özdeği düşünün. Şekilsiz, amorf. Böyle bir şey düşünebiliyor musun? Düşünebilir. Soyutlama yapabiliyoruz. Biçimsiz özdek, kavramsız özdek, şekilsiz özdek, belirlenimsiz özdek. Özdek olarak özdek denen şey bu. Matter as such. Ha? Ha? As it is. So, olduğu gibi, soyutluğu içinde. Ama as such, genel olarak onu diyoruz. Matter as such. Genelde özdek ya da özdek olarak özdek. Burada biçim yok, burada kavram yok. Ve o kavram ya da biçim ya da belirlenim, o soyut genelde özdeğe yüklenen ya da onunla bulunan, onu somutlaştıran şeyler. Elektronda başka ne var kütlenin dışında ya da protonda? Momentum var. Çünkü bunlar şey değiller, duran şeyler değiller. Elektron, spin var ya da çevrim var. Yani kendi eksen gibi bir şey var diyorlar ve onun çevresinde de. Bunlar fizikçilerin bulduğu ve ileri sürdüğü belirlenimler ya da bulmadan ileri sürdüğü. Çünkü hiçbir fizikçi gidip elektronun döndüğünü falan görmüş değil. Yani güneşin döndüğünü görüyoruz çünkü üzerinde lekeler var. Neyse fizikçi orada ya bir varsayım yapıyor ya da başka bir ama işine yarıyor. Muhtemelen o model yetersiz, ileride onun yerine başka bir daha mantıksal bir belirlenim getirecek. Edimsellik ve kavram arasındaki ilişki bu. Hiçbir özdek biçimsiz değil, kavramsız değil. O zaman bizim merak ettiğimiz şey atomun ya da elektronun ideası ya da incelemek istediğimiz şey bu. Yani edimsellik artı kavram. Çünkü yalnızca edimselliği incelemeye kalkarsam, ki o zaman şey olacak bu, soyut genelde özdek olacak, orada incelenecek hiçbir şey yok. İnceleyemem. Soyut özdek olarak özdeği, o soyut özdeği inceleyemem. İncelenecek bir belirlenim yok. Dolayısıyla o bir gedenken değil. Düşünce şey. Bir kurgu, bir uydurma. Yok öyle bir şey. Özdek olarak özdek var değil. Özdek varsa her zaman belirli olarak var. Yani şey gibi, Ruh olmadan beden, burada galiba veriyor önemli başlarda. Ruh ve beden ilişkisi. Burada edimsellik ve kavram gibi duruyor ruh ve beden ve ruh. Beden var ama beden beden olmak için ruhu taşımak zorunda ya da ruh tarafından biçimlendirilmek zorunda. Eğer ruhu alırsak, yaşamı, canı alırsak bir bedenden, o beden olmaya da son verir. Yani bir cesete beden demiyoruz, ceset diyoruz. O ceset demek şey, ruhun terk ettiği beden demek. Orada da şey, bizi ilgilendiren şey ne ruh olarak ruh ne beden olarak beden. Çünkü ikisi de soyutlama, ikisi de olmayan şeyler ve öğrenmek istediğimiz, ancak gerçek olanı, var olanı ben öğrenmek isteyebiliyorum. O yüzden Hegel'in o birliği anlatmak için kullandığı sözcük şey. İdea. Saat 10. Mantık bilimine şey yapın.
Haftaya
hak ve ahlak. Tabii yani ahlaka giriş, bunları geçtiğimiz zaman ahlaka daha rahat gireceğiz.